Merhaba, 18 Ocak Cumartesi. Şimdi Paulo adlı kitabı bitirdik. Bayağı hacimli bir kitap. Bana göre masal gibi akmış bir kitap. İyi bir anlatıcı. Bir yandan da işte tarihsel süreçleri de izlemiş olduk. Kitapta iki tane bölüm var. Birinci bölümde kızına hitaben söylediği şeyler var. Hani onu bir hayata döndürmek için veya tekrardan hafızasını yitirmiş olabilir diye şüpheleniyor. Bu arada Hakan Hanım, sen demiştin ya hani o farklı bir amaçla yazmış diye. Kitabın başında diyor ki ben bunu kızım hani uyandığında olayları hatırlasın. Hani biz kimiz, ailemiz, geçmişimiz, neler yaşandı. Bunları hatırlatmak için ona yazıyorum diyor. İkinci bölümde artık ona yazmayı bırakıyor. Paula da şöyle yapardı, böyle yapardı diye artık bize anlatmaya başlıyor. Böyle bir fark var. Tartışma konusu böyle bir durumda ne yapılabilirdi, biz ne yapabilirdik? Hani birini zorla aylarca cihaz desteğiyle yaşatmak anlamlı mı? Beklenmeli mi? Bu bir tartışma konusu olabilir. Ama benim en çok ilgimi çeken şey tabii ki burada kitabında yazarı olan kadının tarzı. Çok tarz birisi olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. İsabel, özgürlükçü olması.
İsabel Allende.
İsabel Allende. Yani feminist olması ama biraz da gerçekten şey hani tam özümsemiş de değil. Orada yerel kültürün etkisi çok fazla. Hem diyor ki feministim hem de evdeki bütün işleri yapmam gerektiğini düşünen bir feministim. Evet, yemek, temizlik, çocukların bakımı tamamının benim üstümde olduğu bir feminizm anlayışım vardı diyor. Oralar çok ilgimi çekti benim. Sonra yine bence şey yapalım, dönelim şeye. Bu kadının tarzı nasıl bir tarzı, neyi sevdik, sevmedik. Ben orayla ilgileniyorum. Şimdi sizden alalım.
Siz başlayacaktınız Hakan Bey, notlarınız vardı isterseniz.
Evet. Öyle mi? Tamam. Ondan sonra şimdi öncelikle hakikaten yine yeni bir konsept içinde bu edebiyattan evet. Felsefeye bölümündeyiz.
Ve edebiyattan yemeğe.
Bugün de Meral'deyiz ve çok güzel bir ambiyans var. Yemekler de ne yazık ki sizin tadamayacağınız ama bizim size anlatabileceğimiz kadar çok güzel. Bugün mantı günü. Önden de gayet güzel patates ve Amerikan salatamız vardı. Dolayısıyla önce Meral'e çok teşekkür ediyorum.
Rica
hakikaten.
Ediyorum,
hem ellerine sağlık. Bu arada benim yemekte işim yok. Ben pek yemem, evet. Yapmayı da bilmem diyenden korkmuyorum. Mottosunun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görerek ve yaşayarak evet. Bugün gördük.
Mantıya bekliyorum. Felsefeden mantıya.
Felsefeden mantıya.
Kesinlikle.
Yani Bakırköy'e yolunuz düşerse, Meral'de uygunsa bence bir telefon açın derim. Onu söyleyeyim. Şimdi hakikaten ben kitabı çok keyifle okudum. Çünkü ben Güney Amerika'daki ülkelerle Türkiye'nin özellikle siyasi ve ekonomik aynı zamanda da dinlerimiz farklı olmasına rağmen genelde onlar Katoliktir. Hani ahlak bakışlarımız arasında da paralellikler görüyorum. Ve ilginç bir şekilde ne yazık ki Amerika'nın arka bahçesi Güney Amerika ile Türkiye ve Orta Doğu'daki birçok ülkede de yine CIA başlangıcıyla ilginç noktalarda ülkelerin siyasi geleceklerine yönelik operasyonlar yapıldığını ve bunun hakikaten ülke hakları üzerinde de çok ciddi yaralar açtığını bu kitaptan da bir kez daha okuyarak görmüş oldum. Şimdi buradan hareketle kitabın edebi bölümüne geldiğimizde Şili'de de yazar anlatıyor, değişik sosyal katmanlar var diyor ve onları anlatırken diyor ki hani hep kullanırız krem de la krem, yani iyinin iyisi diyebileceğimiz bir ülkedeki bulunanların en üst seviyedeki kesimi tam bir Avrupalı gibi yaşar bizde diyor. Yani bu insanlara baktığınızda ekonomik olarak, sosyal olarak bunların hani Şili'deki sıkıntılarla hiçbir bağlaşığının olmadığını görürsünüz. Hakikaten bu birçok az gelişmiş ülkede de durum aynı. Keza mesela sosyal açıdan da şöyle baktığımızda polisin kadına yönelik bakış açısının ülkeler, dinler değişse de değişmediğini, esasında toplumun bir kesiminin ahlak sorgulamasının çok farklı yönde olduğunu buradan da görüyoruz. Benim şimdilik giriş için söyleyeceklerim bu kadar olsun. Sonra devamını getirdim bu şekilde.
Güzel. Benim de aklıma bir sürü şey getirdim.
Ben de kitabı, bu arada ortamımız çok güzel, ben de kısa da bahsedeyim. Meren'in çok ferah, sevimli bir evi var, huzurlu bir ortam var. Bizi açtığı için evini teşekkür ederim ben de.
Rica ederim, ben teşekkür ederim.
Kitabı büyük bir kitap, 440 sayfa falan galiba. 44 ayrım. Yaklaşık 21. ayrıma kadar böyle çok, o biraz 3 aşağı 5 yukarı değişebilir ama 21. ayrıma kadar çok da sevmedim. Bir de büyük bir beklentiyle başlamıştım o kitabı okumaya. Sıradan buldum. 21. ayrımdan sonra kitap kendini, ben kitaba çok bağlandım. Beni peşinden sürükledi. Hem bir sürü şey öğrenmemi sağladı hem de daha çok böyle Hakan Bey'in de bahsettiği gibi biraz kültür karşılaştırması yaparak okumaya başladım. Meral de bahsetti. Değişik tarzda yaşayan bir kadın. Feminist oluyor ama feministlerin üstlenmediği işleri üstleniyor. Bu da benim aklıma başka sorular da getirdi. Hani sen açınca konuşuruz yine. Şimdi burada girmeyeyim. Ya o anlamda güzeldi. Hani konuşup tartışılacak aslında bir şeyler de var yine. Sözü Meral'e bırakayım, o bizi açacak.
Evet,
zaten.
Şimdi benim aklıma siz söyledikçe tabii geliyor. Hı hı. Ben bu arada kitabı dün bitirdim.
Ben de.
O da yani böyle az daha bugüne falan kalacaktı. Kültür kıyaslaması olarak hem böyle hani hem Hakan'ın dediği doğru, çok benzer taraflarımız var. Çok farklı yapılar da olsa. Bir yandan ne bileyim çok farklı da geliyor bana. Bir de bu Latin edebiyatında çok karşımıza çıkan bir şey vardır ya, hani şeyde de vardı hatırlarsanız, Kırmızı Pazartesi, hı hı, de. Hı. Doğaüstücülük, böyle bir hani daha mistik, gizemli anlatılar. Aslında bu yazarlar bu avantajı çok güzel kullanıyorlar. Yani bildiğiniz hani babaanne masallarını edebiyata yedirebiliyorlar bir şekilde. Aslında bizim de hazinemiz çok geniştir bu anlamda ama biz bunu yapmıyoruz. Benim aklıma şey geldi okurken. Siz de bakayım hatırlayacak mısınız? Okumuştuk ya Konstantiniyye Oteli'nin, Zülfü Livaneli'nin. Evet. Orada yazar olmak isteyen bir genç vardı. Ve başka bir edebiyatçı ona şöyle diyordu. Başka dünyaların öykülerini yazacağına kendi yerel...
Hatırladım.
O da babaannesinden esinlenerek bir şeyler anlatmaya başlıyordu. Aslında buradaki bu yazarların...
Kola ister misiniz?
Ben rica ederim.
Pardon, alın beraber öldük ama.
Şöyle ha, hiç önemli değil. Yani bu yazarlar bunu başarmışlar. Ben o şeylere bilmiyorum, bana sevimli geldi aslında. Çok
harika. Harika. Süper. Çok
güzel. Yabancı diye mi güzel duruyor bilmiyorum. Siz mesela ne hissettiniz? O kıza hani şifacılık için geliyorlar ya, hı-hı, bir tür ne yapıyorlar? Hani işte enerji yolluyor, hı-hı, bir şeyler, kokular, şunlar bunlar, hani mistik şifacılık gibi. Hı-hı. Hani sonuçta bu ortamda ne bileyim ben bilimci bir insanım. Genelde bunlara böyle yalan dolan gözüyle bakarım ama orada bir niyeyse sevimli geldi. Çok farklı bir kültür olduğu için miydi acaba? O kadar rahatsız edici gelmedi. En sonunda mesela kız öldükten sonraki sahneyi çok beğendim edebi olarak. Şampanya içmeleri, gitardan onun sevdiği şarkıları çalmaları bizim kültürümüzden çok farklı. Hı hı. Ama onlar, o da onun adeti sonuçta. Ne bileyim, ölü yıkama falan olayları aynı birebir bizde olduğu gibi, hani ölüyü temizleme vesaire, hani hem çok benzer hem çok yabancı. Bilmiyorum, bir de unutmadan şeyi söylemek istiyorum, edebi olarak en beğendiğiniz sahne gibi bir şey düşünelim bence. En beğendiğim sahne, kadın çok uzun yıllar sonra kocasından ayrılıyor ya, hatırlayacak mısınız?
Evet.
Diyor ki pencereyi açtım, yağmur fırtına evin içine girdi, dans ettim, ağladım. Hani adam gittikten sonra. Hı-hı. O edebi olarak çok başarılı buldum. Oradaki özgürleşmeyi çok güzel hissettim yani. Hı-hı. Şimdilik burada bırakıyorum size.
Şöyle bir notlarıma bakıyorum.
Notlarımıza bakın. Değil mi sen? Notlu çalışıyoruz.
Evet ya.
Ders çalışıp geliyoruz.
Sosyal katmanlarda üç tabaka almakalı gibi.
Bir de bu kadının şeyini de konuşalım. Hani kocasını bırakması, kocasının tutumu çok ilginç. Israrla onu affetmesi falan.
Ben şeyin içinde şöyle bir şey vardı kitabın. Zamanın içinden not almıştım ona, bir bakayım ya. 15.3. Şey yapalım. O çok güzeldi.
Bende de şey dikkatimi çekti Hakan Bey sizi bulana kadar.
Lütfen.
Kadın gerçekten istediği gibi yaşıyor. Ve her yönüyle yaşıyor. Yani bir yandan çocuklarına çok bağlı bir anne. Bir yandan da ama kendi hayatından da ödün vermiyor. Yani gidiyor istediği adamla birlikte oluyor.
Evet.
Yani biz öyle büyüdük bizim kültürde, hani tersidir. Yani çocuklarını bırakıp bir adama gideceksin.
Evet.
Taşlanırsın.
Yani geri dönemezsin.
Geri dönemezsin. Mümkün değil. Hani eğer gittiyse sanırsın ki o kadının hayatında başka hiçbir şey yok. Çocuklarına değer vermiyor. Başka hayatında değil sahip mi? Oldu. Başka hiçbir değer yokmuş gibi. Biz o şekilde yaftalarız. Hmm. Yani belki vardır. Yani mutlaka vardır. Ama biz o yaftayı koyarız. Evet. Sonrasında da zaten o insanla çevresinin ilişkisi tamamen kesileceği için.
Evet, geri dönüş olmaz.
Evet, izleme şansımız olmaz yani. Ben son birkaç yıldır onu öğrendim. İnsan çok yönlü yani gerçekten. Bir yanda bir şeye çok üzülürken bir yandan başka bir şeye çok mutlu olabiliyoruz. Ya yani bu bir aslında iki yüzlülük değil. Biz kültürümüzün belki bir empozesi. Hani bir şeye çok üzülürken başka bir şeyle sanki sevinemezmişiz gibi. Aa, o iki yüzlülükmüş gibi.
Asıl iki yüzlülük bence insanın bu normal olan, doğası olan şeyi yokmuş gibi.
Evet.
Ve bunu dayatmak. Çok kısa aklıma şeyi getirdin. Hani özellikle cenaze evlerinde şey vardır. Hani üzülünür diyelim doğal olarak. Mesela orada sana şey derler, hani ölenle ölünmez falan, hani bak böyle salma kendini, çık gez dolaş, ola ki giyinir, iyi ben çıkıyorum dışarı dersen, ne münasebet hani burada hani yakını ölmüş ama az önce diyordun ki hiç ölenle ölünmez bile. Yani burada tam olarak senin dediğin bana bunu düşündürüyor, hani hem insan doğasına aykırı bir şeyi dayatıyoruz. Asıl iki yüzlülüğünde ben burada olduğunu biraz düşünüyorum. Acaba bunu mu demek istedin? Hani hem üzülüp hem sevinebilir insan.
Evet ya, bu aslında bunu dengeleyebilmek maharet. Yani onu anladım. Hani diğer duygumuzu yok etmeden onunla da barışık olarak. Ben kendi hayatımda da bunu çok uzun süre yaşadığım için sanki öyle o günlerde bir şey üzgünsem iyi olan hiçbir şeye baş bakmamak, sevinmeye hakkım yok gibi. Öyle değilmiş aslında hayat ve hepsini kabul edip hepsini aynı anda yaşayabilmekmiş maharet.
Ay ne güzel söyledin. Ne güzel bir şey tespit etmişsin ya.
Bu kadın bana onu çok iyi yapıyor gibi geldi. Bana o düşüncelerimi çağrıştırdı.
Çok
öğretti.
İyi. Evet, kızı için üzülmeyen bir anne mi? Evet, üzülüyor filan. Bu arada başka şeyler düşünebiliyor ama. Işte şimdi Bakara suresi 83. ayet. Allah'tan başkasına ibadet edeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız. Zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç. Durdur. Düme. Devam edeyim mi?
Peki. Ben yazarın yazdığı kitaptan şöyle bir alıntı yapmışım. Çok hoşuma gitti benim. Zamanda geriye bakmak anlamsızdır diye bir şeyi var. Cümlesi var. Ondan sonra ben hatta bununla ilgili bir de tweet attım. Sonra bir peşine bir şeyler ekleyip. Ondan sonra hakikaten yani zamanda geriye bakmanın bize hızlıca bakıp tecrübe edindiğimizi hissedip devam etmenin dışında kazandırabileceği pek de bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Yani ahlarla vahlarla mevcut anı bitirmemek gerektiğini, hani bunu şeye benzetiyorum. Evimizde bir şeyler kullanıyoruz. Bize keyif veriyor. Bazısı keyif vermiyor. Bir çöp oluşturuyor. Kapıya koyuyoruz. Ah şimdi onlar gitti diye üzülüyor muyuz? Hayır. Yedik, yemek yediysek yemek. Kullandıysak bir şeyler. Bize bir şeyler veriyor ve sonra onu kapıya koyuyoruz ve gidiyor artık. Başka bir boyuta geçiyor gibi geliyor bana. Mesela şeyde de onu hissettim ben. Yani ölümle bir şey başlıyor, bir şeyler bitiyor belki ama hayatımızda tamamıyla, yazar da onu şey demiş mesela, yani hani hatırlandığı sürece o kişi esasında yaşıyor. Hı hı. Bir şekilde bizlerle beraber. Hı. Eğer hatırlayabiliyorsak, güzel anılarımız varsa ondan sonra. Bence kötüyü çok anımsamamak da insanın hem psikolojisi hem kendi sağlığı için çok önemli. Yani uzun yaşayan insanların çok fazla kafaya takmayan, ondan sonra daha rahat ve toplumun genel klişelerinden, biraz önce Mürşide'nin dediği gibi mesela, ya da Meren'in dikkatimizi çektiği gibi, hani toplumun esasında iki yüzlülüğüne takılıp kalmadan, çünkü her toplumda bu tip iki yüzlülükler var. Ondan sonra yani her alanda var. Yani ahlaki alanda var, ekonomik alanda var, siyasi alanda var. Bunlara çok takılmadan ilerlemek belki hepimizi daha böyle rahat, daha biraz daha özgür kılabilir. Daha keyifli anı yaşamamıza neden olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonra bir de yine benim Türkiye ile çok benzer bulduğum şeylerden bir tanesi, hepimiz hatırlarız herhalde, renkli televizyonun gelişini. Şili'de de aynı şeyler yaşanıyor mesela. Yani televizyonu olan evlerde işte televizyon seyrediliyor. Ben hatırlıyorum, Arçelik bayilerinin önünde insanlar böyle hani ekrana bakar kalırlardı. Çünkü oralara televizyon konurdu mesela. Ondan sonra en azından bizim semtimizde öyleydi. İnsanlar böyle demiş, büyük bir şeymiş gibi. Ondan sonra televizyona bakıyorlardı. Dolayısıyla hani bu 70'li yıllarda, 80'li, 90'lı yıllarda yaşananlara, 60'lı yıllarda yaşananlara baktığımızda, kilometrelerce ötemizde bambaşka bir kıtada yaşananların, ilginç bir şekilde darbe orada da mesela 11 Eylül'de yapılıyor. Türkiye'de de 12 Eylül 80 darbesi aynı şeylerle geliyor. Ve bir de benim şu da dikkatimi çekti. Eylül ayı CIA için herhalde özel bir anlamı taşıyan bir ay. Yani
olabilir, evet.
İlginç bir şekilde değişik ülkelerdeki, keza Amerika'daki son ikiz kulelerde 11 Eylül. Onunla ilgili de çok şey var. İyi yorum var ondan sonra. Ama demek ki hani sonbahardan kışa doğru geçiş hakikaten yapraklarla beraber başka şeylerin de dökülmesini gerektiriyor herhalde. Ve değişik tarihlerde, değişik ülkelerde bir bakıyorsunuz aynı olaylar gerçekleşebiliyor. Bu da bana çok ilginç gelmişti. Ve Şili'de mesela yine Allende'nin nikah şahitleri olması, esasında yazarın şöyle bir baktığımızda direkt politikayla çok da ilişkisi yok. Politikayı çok sevmiyor. Ben biraz önce Meral'e hani mutfakta yemek yapılırken ayaküstü sohbet ediyorduk. Ben çok burjuvazi, daha doğrusu yani tam bir burjuva olarak gördüm. Yani bu tipik bir burjuva kadını olarak görüyorum Isabel Allende'yi. Ondan sonra şöyle bir baktığımda, bir yandan özel hayatı son derece renkli. Ondan sonra ama diğer yandan baktığınızda hani dokunabileceğin o yerlerde, evet, insan haklarından da yana ondan sonra, ama fiili olarak hani Allende'nin darbe yapılacağını bildiği günde bile hiçbir şey yapmaması, sonrasındaki aileden bazı insanların hani sıkıntıya düşmesine rağmen yazarın bu konularda pek de sıkıntı yaşamaması ve ülkeyi terk etmesi gibi noktalarda çok da esasında suya sabuna dokunmadan tam bir burjuva keyfi içinde yaşamını ben sürdürdüğünü düşünüyorum.
Evet, doğruluk payı var ama şu açıdan doğru, politik birisi değil. Yani ama aynı zamanda özgürlükçü. Yani bu ister istemez politik bir şey olmuş oluyor ama tam olarak İlk anladığımız anlamda politik değil. Ama mecburen. Hani şeyle falan dava atıyor ya. Yani işte Ç'de bize akşam yemeğine gelmişti falan diye. Şimdi ya da işte yine başlarda hatırlarsanız bir aile toplantısından bahsediyordu. Beni sevmezlerdi diyor. Onlar ülke işlerinden, siyasetten konuşurlardı. Ben pek konuşamazdım o konularda gibi. Yani politik birisi değil. Aileden ve mevcut koşullardan, ki yaşadığı dönem zaten çok politik. ister istemez böyle bir şekle girmiş oluyor. Ama içinde gönlünde var mı böyle bir politik mesele? Yok gibi de duruyor. Ama özgürlükçü tabii, hani onu çok hafife almak lazım. Yani tam manasıyla bir burjuva birebir karşılıyor mu? Ondan çok emin olamadım. Yani bir yönüyle de devrimci bir kadın. Hani yaptığı şeyler, televizyon programındaki şey mesela, dediğin şeyi hitap ediyor. Daha komedi filan. Sonradan da zaten şey diye ayrılıyor ya, çok güzel. Hani darbe olmuş. Hani şey yapıyor burada. Hani devrilen iktidarın akrabası, evet, yakını gelmiş komedi programı, evet, yapıyor. Yani bu yüzden ayrıldım filan diyor.
Evet, çok hoşuma gitti.
Çok enteresan
yani. Güzeldi, evet.
Evet.
Hiç de normal değil.
Hani bir zahmet onu
hani bunu normalleşsin diye bana dokunmuyorlar diye. Onların o, evet, oyunlarını bozmak için.
İşine geliyor, evet, sonuçta. Hmm. Doğal olarak. Hani işler yolunda gibi. Yani evet, apolitik olduğunu söylememiz lazım. Çünkü öyle bir dönemden geçmiş ki 17 yıllık ciddi bir faşist diktatör Pinochet'den bahsediyoruz. Yerinden yurdundan olmuşlar zaten kendileri de. Biraz bahsetmiş hani katliamlardan. Çok daha ağır politik şeyler diyebilecekken biraz üstü kapalı ister istemez, hani bilmiyorum. Çok politize edilebilecek bir konuda, evet, biraz suya sabuna dokunmadan, yani o böyle de olmuştu gibi. Bilemiyorum, siz çok şey gördünüz mü mesela o darbe dönemini falan? Nasıl buldunuz mesela? Etkili buldunuz mu? Etkili anlatmış mı? Yoksa ne bileyim, ben dışarıdan bir gazeteci de gitse bu kadar anlatırdı diye tahmin ediyorum. Çok
ama
şey
zaten
vermemiş.
Kadın amacı o değil ki.
Değil değil. Yani, evet evet, hani onu diyorum zaten. Zaten ona destek olsun dedim. Hani o olayı bile böyle anlatmış.
Evet. Evet.
Politik bir şeyi yok.
Yok.
Öyle bir bakış açısı yok.
Bakış açısı yok. Evet.
Evet. Ama özgürlükçülüğü bayağı ön planda. Yani özgürlükçülüğünü nereden alıyor acaba? İçten gelen bir şey mi?
İçten gelen.
Yani politik bir şey.
İçten gelen.
Vardı da içinde var. Evet.
Yalnız yani o özgürlükçülük mü? Yoksa hani topluma göre değişik tabii de, rahat yaşamayı mı seviyor acaba? Yani hani kendi içinde gerçekten çok fazla toplumun kurallarıyla şeyi olmayan, kendine o tip sınırlar koymayan ondan sonra ve hani çünkü şunu da bir düşünmek lazım. Ben burjuva derken yani bir yanda ülkenin o siyasi ortamından uzak ama diğer taraftan da bakarsanız soyadla beraber Avrupa'da, Amerika'da, bugün Amerika'da mesela sağlık en pahalı noktalardan biridir. Orada mesela çok fazla detay vermiyor. Kızın oradaki, Amerika'daki, Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da devlet bazlı, bizdeki gibi sistem var. Ama Amerika'da mesela o tedaviler nasıl gerçekleşti ben çok merak ediyorum. Hangi ki ciddi bir ekonomik şeyden de bahsediyor orada, sıkıntıdan da peki, ama yani o bütçe çok ciddi bir bütçe olması lazım.
Ben onu düşündüm. Olmaz. Bence evet, gayet rahat bir bütçesi yani, var bu kadının.
Çok rahat.
Evet, hayli iyi olduğunu düşündüm.
Bu arada da aldığı, hani kara borsadan aldığı Amerikan dolarlarının da bir kısmı biliyorsunuz.
Sahte çıkıyor.
Sahte çıkıyor. Evet. Yani ne kadar bir Amerikan doları onu da bilmiyoruz,
evet,
yani.
Evet, evet.
Ondan sonra ama bu da hani klasik bizim gibi ülkelerde olduğu gibi, hani yastık altı saklamanın bütün az gelişmiş ülkelerde olduğunu da gösteriyor ekonomik açıdan.
Normal bir şey tabii de. Kadın nasıl geliri şey herhalde canım. Hani o zaman da hani bu kızın tedavi sürecinde falan tanınmış bir yazar zaten. Ödüllü müdüllü. Para geliyor sonuçta.
30 küsur ülkede mi ne?
Yani, tabii tabii mi? Yani para gelen pozisyonda.
Parası. Bu arada da Amerika'nın hiçbir sıkıntı yaratmadan tabii Allen de soyadına rağmen hemen ülkeye kabul etmesi, ülkede bir sürü şeyden faydalandırması falan da klasik bir Amerikan bakış açısını ortaya koyuyor. Yani keza Pinochet'in mesela çok silik bir general olarak anlatıldığı dönemlerde Türkiye'deki tarihe de bakarsak 80'de aynı şey, Kenan Evren emekliliğini beklerken mesela birdenbire Genelkurmay Başkanı oluyor. Ve ondan sonra CIA'deki arkadaşlar bizim çocuklar darbe yaptı Türkiye'de diyor mesela. Yani hani bunlar çok ilginç gelişmeler ve bütün az gelişmiş ülkelerde sanki aynı filmi insanlara seyrettiriyorlarmış gibi bir şey oluşuyor insanlara.